Ayrım 11.
Bu saniyeler, bu zaman boş geçmiyordu. Çok ağır yükleri vardı. Salih bunu seziyor fakat bu yükün aslı astarı nedir bilmiyordu. İyice tedirgin olmaya başlamıştı. Eli istemeden iç cebine gitti. Tek gözün soğuk topunu okşadı. Bununla da avunamadı. Yine elinde olmadan, üstelik ilk aklına gelişinde edepsizlik olur dediği halde damdan düşer gibi... Daldın doktor bey deyiverdi. Belki de konuşmak istiyor, nişancılığından söz açmak için can atıyordu. Belki de sabırsızlığın hükmedemeyişi sırf bu yüzdendi. Doktor içini çekti. Öyle oldu Salih, sıkıldın mı? Sıkıldın mı diyeceğine sövse, terslese daha iyiydi. Telaşla açıkladı. Estağfurullah, ondan değil. Hani diyeceğim bir şey var da... Doktor da artık konuşmak, hüznünden sıyrılmak istiyordu. De tabii. Şey, övünüyorsan maman, sen biliyor musun? Ben şimdi tabancayla, nabu sol elimle, güldü. Sanki başka elim varmış gibi sol elimle dedim. Uçan kuşu vuruyorum. Doktor şöyle bir kımıldadı, ona doğru baktı. Salih utangaç bir sesle, şimdi sen inanman değil mi? Dedi ve bir anda tabancasını çekti. Doktor, dur inandım. Beni kuş mu sandın diye güldü. Güldü ama aynı saniyenin içinde Salih kendisini vuruverecekmiş de sandı. Salih sanki kendisini sırf bu iş için aramıştı. O kadar yorgun muydu sinirleri, o kadar yıpranmış mıydı? Ve bu hüzne İstanbullu hocaya o kadar yenik miydi ki? Esen rüzgarlardan hile sezdiğini kurmaya, dünyayı kendine düşman saymaya başlamıştı. Utancını belli etmemeye çalışarak yine güldü. Nasıl oldu bu iş anlatsana. Salih havayı tam istediği kadar samimileşmiş buldu. Çok uğraştım. Her sabah talim yaptım kendi kendime. Ucuzluk taraflarında, kapı kalenin altında papazı dinlerken öyle bir hırs basmış ki içime. Ama belki de o vasil pis dediği için bana öyle oldu bu iş. Ne bileyim işte, çok uğraştım. Salih kendinden geçmişti. Bak istersen dedi, hani şu güne bakan var ya fasulye sırıklarının ortasında, onun ta göbeğini deli vereyim sana. Doktor bu sefer sesli sesli güldü. Deli misin sen? Salih de güldü. Şaka be doktor bey. Fakat tam bir istekle söylemişti. Doktor kendinden beklemediği bir çeviklikle ayağa fırladı. Kalk gidelim şimdi. Salih de tam bir gösteriş yapmak hevesiyle boşanmış bir yay gibi kalktı ayağa. Doktor bu kuvvet ve çeviklik gösterisinin farkına varmıştı. Neşeden artık içi içine sığmıyor, ayın yaprak ve dal aralıklarından sızan ışıklarıyla şurası, şurası, şurası görülüp de burası, burası, burası görülmeyen Salih'e gülümseyerek bakıyordu. Her şey böyle diye düşündü. Her şeyin şurası, şurası görülüyordu da. Burası, burası, burası görülmüyor, görülemiyor. Bu yüzden de yokmuş sanılıyordu. Her şey bir bilanço, bir ortalama, bir muhasebe meselesiydi. Belki İstanbullu hoca bile diye geçirdi aklından. Belkisi yoktu galiba bunun. O da öyle olmalı. Onun da göremediği, görülemeyen yönleri olmalıydı. Ve durum, hocanın baktığı noktadan elbette doktor için de başka bir şey olmayacaktı. Hocayla dün gece hiç değilse şu ihbardan önce konuşmalıydı. Ne iyi olacaktı. O zaman görünmeyen tarafların ortaya çıkma şansı vardı. Şimdi doktor, şimdi yok diye üzgün üzgün düşündü. Yazık. Hocayı kazanmak ne kadar iyi olacaktı. Bu Akşehir ve civarının kazanılıvermesi demekti. Fakat deminki kadar üzülmeye, dünyayı o hüznün penceresinden görmeye de lüzum yoktu. Zira işte Salih vardı. Hem bunun böyle oluşu daha iyiydi. İşin bir başka tadı oluyordu. İmanı kuvvetlendikçe de bu tat artacaktı. Bileğini ışıklı bir bölgeye uzattı. Eğilerek saatine baktı. Haydi Salih, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Artık Salih'i ilk kararı beraber vermişler, yola beraberce çıkmışlar gibi yakın buluyordu kendine. Hatta hafif bir minnet de duyuyordu ona karşı. İmanını tazelemişti. Bahçenin arka sınırını çizen çelenin yıkık bir yerinden sokağa atladılar. Doktor durdu. Hoca pek şaşıracak dedi. Salih keyifli keyifli güldü. Pek şaşıracak tabii. Peki nasıl yapacağız bu işi? Salih'in işmiş düşündüğü yoktu. Doktor gel demişti, o da geliyordu işte. O ne derse onu yapacaktı. Sordu. Nasıl yapacağız? Doktor anlatır gibi değil de kararını gözden geçirir gibi konuştu. Ben o evi iyi bilirim. Rahmetli dayım otururdu. Yengem sattıydı yağcılara. Önce bahçeden gireriz demiştim ama doğru değil. Salih bir şey anlamış gibi tasdik etti. Elbet doğru olmaz. Tamam, iyi dinle şimdi. Sen çatır patırdan çıkacaksın, ben de alttaki evin önünden gideceğim. İyi dinle. Dinliyorum doktor bey. Ve doktor anlattı. Tamam mı? Tamam doktor bey. Anladın mı? Anladım doktor bey. Haydi öyleyse. Yürüdüler ve taş oluğu geçtikten sonra ayrıldılar. Doktor köşedeki evin gölgesine sinmiş, Kızılca yokuşunu gözetliyordu. İki zap diye mescidin önündeki dibek taşına oturmuş konuşuyorlardı. Hocanın evinde sokak duvarının üstünde yarısı görülen bir pencerede ışık vardı. İki dakikayı ya geçti ya geçmedi, zaptiyeler ayağa kalkıp yokuşa doğru baktılar. Koşa koşa gelen Salih'in ayak seslerini doktor da işitti. Şimdi onları iyice görebiliyordu. Salih elini sallaya sallaya bir şeyler anlattı. Sonra üçü birden yukarı tarafa gittiler. Onlar ibreye saparken doktor da hocanın kapısını çalıyordu. Kim o? Aç hoca efendi, ben Çavuş Ahmet, haber getirdim. Hoca pencereyi kaldırdı ve mandala bağlı ipi çekti, kapı açıldı. Doktor evi iyi biliyordu. Solda duvar dibinde çeşme vardı. 8-10 adımlık oldukça meyilli bir avlucuktan sonra dipteki odanın ve arka taraftaki verandanın altından geçirilerek iç avluya varılırdı. Asıl ev oturma misafir ve yatak odaları ikinci katta, önü açık ve bahçelere, hıdırlığa bakan sofaya sıralanmışlardı. Onların altında kiler ile serpim vardı. İç avlunun sağ tarafı odunluk ve ahırdı. Sol tarafta ise toprak tabanlı bir oda ile mutfak bulunuyordu. Hoca sordu. Hayırdır inşallah. Doktorun bulunduğu yer iyice kuytuydu. Bir pusula, jandarma kumandanı yolladı. Doğru yürü. Merdiven başında bekle, ben geliyorum. Hoca pencereyi indirdi. Doktor da dönüp kapıyı sürmeledikten sonra hocanın dediğini yaptı. Filintasını çıkarıp eline almıştı. Merdivenin altında gölge tarafta duruyor. Hoca Allah vere de kalpağımdan şüphelenmese, o zaman iş çatallaşır diye düşünüyordu. Hoca biraz sonra merdiven başında göründü. Elinde iri bir yumak şeklinde sarılmış mum vardı. Işık yüzünü alttan aydınlatıyor, ona bir başka heybet veriyordu. Sırtındaki şam işi hırkanın önü açıktı. Gecelik entarisi ta topuklarına kadar iniyordu. Doktor Arabistan cephesinde geçen 3,5 yılını hatırladı. Neymiş haber? Bir pusula. Hocanın bir an tereddüt ettiğini sandı fakat aldanmıştı galiba. Çünkü çevik ve kuvvetli adımlar basamakları emin bir tempo ile bir bir gıcırdatmaya başlamıştı. Hoca işte son basamakta kendisine iki karış yukarıdan bakıyordu. Söyleyin bakalım haberinizi doktor bey. Tanıdınız mı? İlk görüşte. Sustular. Yukarı buyur desem. Kusura bakmayın, vaktim dar. Hoca pervasız bir yürüyüşle öne düştü. Avluyu geçerken mum artık pek lüzumsuzdu. Ay tepeden ışık yağdırıyordu. İki basamak çıktılar ve tabanı toprak kireç badanalı odaya girdiler. Hoca kilim örtülü sediri göstererek, ''Buyurun doktor bey'' dedi, ''şurada oturalım.'' Doktor köşeye ilişti. ''Yok yok, şöyle rahatça oturun ki ben de sizi misafir etmenin tadını rahatça duyayım. Ha şöyle.'' Kendisi de oturdu, mum hala elindeydi. ''Rahatsız oluyorsunuz, şöyle koysanız.'' Hoca gülümseyerek mumu aralarına koydu ve ''Bekliyorum'' der gibi doktora baktı. O gülümseyiş artık hep öyle duruyordu. Doktor ise iyice bozulmuştu. Söze nereden başlayacağını kestiremiyordu. İşin istediği gibi başlayıp bitmesi için ya hoca şu ihbarı yapmamalı ya da kendisini tanıyıverince böyle sakin ve pervasız davranmamalıydı. Durum bu olunca dudaklarına gelen cümleler manasızlaşıyordu. Hoca onun zaafını iyice anlamıştı. Bir çocuğa cesaret verir gibi, ''Sigara içmem, ikram edemeyeceğim. Bir kahve desem onu da siz reddedersiniz. Sağ olun, lüzum yok. Rahatsız ettiğim için, hele bu şekilde geldiğim için bağışlayın. Hoca gayet rahat bir samimiyetle, estağfurullah, estağfurullah dedi. Sizi daha önce bekliyordum. Mesela dün gece. Demek ondan da haberi vardı. Ya çok da iyi olurdu. Olmadı ama neyse. Öksürdü ve birdenbire kendini buldu. Evet, hoca değerliydi çünkü akıllı ve bilgiliydi. Üstelik sağlam bir şahsiyeti vardı. İnançlarına bağlıydı, samimiydi. Fakat kendisi buna karşılık pek mi değersizdi? Kendisi dürüst değil, inançlarında samimi değil miydi? Ve uzaktan hayata, hakikatlere hocadan daha mı uzaktı? Düpedüz soru verdi. Size bir şey soracağım Hoca Efendi Hazretleri. Bizi niçin ihbar ettiniz? Hoca hal hatır sorulmuş gibi cevap verdi. Hem kendinize, hem ailenize, hem de vatana zararlı bir yoldasınız da ondan. Doktor itiraz etmek istedi. Fakat hoca sakin bir el işaretiyle, "Bir dakika," diye önledi, "izah edeyim. Şurada doğup büyüdüğünüz, sizi yetiştiren bu güzel, fakat bu zavallı kasabada sizin gibi bir doktora muhtaç, yaşlı, genç ve ne kadar hasta var. Siz bunları sıhhate, belki de çoğunu hayata kazandırabilirsiniz. Halbuki siz bunu yapmıyor da bir çeteci gibi hiçbir işe yaramayanların ve yaramayacakların, bir takım maceracıların yolunda gidiyorsunuz." Doktor başı eğik dinliyordu. Hoca büsbütün cesaret almış gibi sordu. "Doğru değil mi?" "Değil." Şimdi doktor hoca ile göz gözeydi. Dimdik bakıyor ve o da gülümsüyordu. Bu irade düellosu 5 saniye bile sürmedi. Hocanın dudakları hafifçe titremişti. Doktor bunu yakaladı ve artan bir güvenle konuştu. "Doğrusu değil. Çünkü sağlığın ve hayatın hastalıktan, hatta ölümden beter olduğu haller vardır. Biz işte öyle günler yaşıyoruz. Yunan ordusu ta kalbimize kadar dayandı. Girdiği yerde ümmeti Muhammed ölümü son halas çaresi sayıyor. Şimalde Pontus, şarkta Ermenistan hortlamak sevdasında. Ora halkı da inim inim inliyor. Ne yapayım böyle hayatı ben hoca efendi? Söyleyin ne yapayım?" "Misalle konuşmaktan hoşlanıyorum," buyurmuştunuz. "Öyledir. Yine misal vereceğim." Hoca sert bir şekilde mani oldu. "Lüzum yok. Ne diyeceğinizi biliyorum." "İyi o halde, misali bırakayım, fakat son sözümü dinleyin. Onu mutlaka söyleyeceğim. Bu size aittir." Doktor meydan okur gibiydi. Hatta bir amir edasıyla konuşuyordu. "Sizden katı ricamızdır." Hoca boyun eğmedi ve aynı şekilde yukarıdan yukarıdan kesti. "Affedersiniz, biz diyorsunuz, siz kimsiniz?" "Kuvvacılar." "Ha. Evet, sizden kat'i olarak rica ediyoruz. Bu milli ve mukaddes hareket aleyhindeki konuşma ve tahriklerinize son veriniz. Düşününüz. Düşününce asıl yanlış yolun tuttuğunuz yol olduğunu anlayacak, bize yardım edeceksiniz. Bunu da biz ilminizden ve vicdanınızdan bekliyoruz." Sustular. Doktor doğrulurken ısrar etti. "Fakat mühim ve kat'i olan ilk ricamızdır. Aleyhdeki faaliyetinize son veriniz. Aksi takdirde..." Hoca da ayağa kalkmıştı. Darbe umduğu kadar tesirli olmadı. Doktor duraklamadan cevap verdi. "Aksi takdirde biz bunu temin için kuvvet kullanmak zorunda kalacağız, maalesef." Hoca güldü. "Kuvvet, yani bu, öyle mi?" Doktorun elindeki filintayı gösteriyordu. "Maalesef. Hayırlı olsun." Hocanın gülüşü artık açıktan açığa küçümseyen, hatta hakir gören bir hal almıştı. "Ölüm mukadder doktor bey. Zaman ve şekil onun manasını değiştiremez. Hayatta can kaygısıyla köpekleşmeye değmez. Kararınıza gelince tatbik için vakit harcamamanızı tavsiye ederim." Doktor filintasını omuzuna astı. "O benim selahiyetim dahilinde değildir. Yalnız hoca efendi, size tekrar söylüyorum. Yanlış ve zararlı yoldasınız, düşünün." Hoca başını sağa sola salladı. "Doktor bey, ben zat-ı şahanenin, halife efendimizin hazretlerinin izinden giderim. Zerre inhiraf, bana ölümden giran gelir." Doktor fısıltıya benzeyen yumuşak bir sesle, "Fakat hoca efendi, biz zat-ı şahaneye karşı değiliz ki," dedi ve kapıya doğru 2 adım attıktan sonra asıl kozunu oynadı. "Ve millet bizimle beraber hoca efendi, bizimle beraber. Biz zannettiğinizden çok kuvvetliyiz. Sizin en yakınlarınızın çoğu bizimle. Asla ihtimal veremeyecekleriniz var bize yardım edenlerin arasında. Yoksa ben nasıl girebilirdim camiye ve buraya? Hoca ilk defa sesli olarak güldü. Hileyle. Doktor kapıyı açtı. Hileyle ne cemaat ne de zaptiye kordonları aşılabilir. Allah hidayet ihsan eylesin hoca efendi. Amin cümleye. Doktorun ilk niyeti bahçeden çıkmaktı. Fakat yaptığı tesirin kaybolmasına veya zayıflamasına içi razı olmadı. Delilik bu diye diye sokak kapısına yürüdü. Filintayı yine eline almıştı. Düşündüğü gibi iki zaptiye neferi orada yine dibek taşının yanındaydılar. Salih de onlarla beraberdi ve tabancası elinde yüksek ve şakacı bir sesle bir şeyler anlatıyordu. Kapı açılınca birden durup baktılar. Doktor, "Gelin buraya," dedi. Zaptiyeler emre uydular. Doktor bir saniye bile kaybetmeden öndekine yine sert bir şekilde sordu. "Adın ne senin?" "Mehmet Doktor Bey. Nerelisin sen?" "Emetliyim." Yunan oraya yaklaştı. "Evli misin?" "Değilim Doktor Bey." "Anan, bacın, teyzen, yengen var mı?" "Var." "Çocukları?" "Var Doktor Bey." "İyi, dinle şimdi. Onlar orada Yunan gelip çocuklarımızı boğazlayacak, evimizi barkımızı yakacak, ırzımıza namusumuza geçmeye kalkacak diye tir tir titrerken sen burada ne yapıyorsun? Elinde silahın da var ama onu Yunan'ı def etmeye çalışanlara karşı kullanıyorsun, öyle mi?" "Ama Doktor Bey." "Sus, senin adın ne?" "Rıza." "Sen nerelisin?" "Zileli." "Sen burada oturdukça Yunan Zile'ye de varır. Amma Doktor Bey'miş. Amması mamması var mı bunun be?" "Salih." "Buyur Doktor Bey." "Bunlar yarına kadar düşünüp taşınacaklar. Kararlarını verecekler, hazırlanacaklar. Sonra da sana haber verecekler. Sen de onları Ali Emmi'nin diyeceği yere göndereceksin. Anlaşıldı mı? Ha, size diyorum, Müslümansınız değil mi siz?" İkisi de "Elhamdülillah" dediler. "İyi işte. Gelin de er oğlu erle birlikte cihada katılın. Salih, yürü bakayım sen biraz benimle." Doktor eyvallah demeden arkasını dönüp gitti. Salih tabancası elinde biraz bekledi. Ötekilerin bir şey yapmayacağına aklı kesince, "Arkadaşlarınıza da değinlen bunları. Ben yarın sizi bulurum. Haydi eyvallah," diyerek doktora yetişmek için koştu. "Hoca ne diyor Doktor Bey?" "Nuh diyor, peygamber demiyor. Vay namussuz. Sövme, büyük adam o. Nasıl olsa yola gelecek." "Hoca mı yola gelecek?" "Ne sandın? Bir mim koy bu lafıma Salih. Hoca hepimizden çok iş görecek." Salih inanmadığını belli eden bir şekilde "İnşallah," dedi. Köprüye gelmişlerdi. "Hadi Salih, ben çayın kıyısından gideyim. Ne olur ne olmaz. Dediğimi unutma. Ali Emmi'ye gider, Doktor Bey ile Yüzbaşı Hamdi'nin selamını getirdim dersin. O sana ne yapacağını söyler. Çok iyi ettin bana geldiğine. Gel helallaşalım." Salih hala elinde tuttuğu tek gözü cebine koydu ve tek koluyla doktoru kucakladı. "İnşallah yine buluşuruz. İnşallah Doktor Bey, yolun açık olsun." Doktor çaya indi ve söğütlerin arasında kayboldu. Salih köprünün korkuluğuna dayanmış, üstünde yüzlerce gümüş pıratılar çıkan suya bakıyordu. Neden sonra? "Bak hele lan şu bizim Sünepe Doktor Bey'e. Amma da işler çeviriyor ha. Harpte bile ölü gibi dururdu," diye mırıldanarak eve yollandı. Yatağa girerken "bundan gayri iyi düşünmek gerek," diyor ve iyice düşünmek istiyordu. Ama başını yastığa koyar koymaz dalıp gitti. Hocaya gelince hocanın o gece uykuya dalması hiç de kolay olmadı. Doktor gözünün önüne geldikçe çene kemikleri oynuyor, sinirleri geriliyordu. Bu hatırlayışta ikide bir oluyordu. Önce üzerinde durmak istemedi fakat kısa bir zaman sonra bütün gayretlerini yenerek kafasının içine yerleşen cümleler şu idi: "Biz zannettiğinizden çok kuvvetliyiz. Sizin en yakınlarınızın çoğu bizimle. Bize yardım edenlerin arasında asla ihtimal veremeyecekleriniz var. Yoksa ben nasıl gelebilirdim camiye ve buraya?" Hoca mıncıklayıp duruyordu doktorun bu sözlerini. "En yakınlarım kimmiş en yakınlarım? Asla ihtimal veremeyeceklerim. Mesela Müftü Efendi, öyle mi? Palavra. Fakat doktor buraya nasıl geldi? Elini kolunu sallaya sallaya da çıkıp gitti. Zaptiyeler niye yakalamadılar onu? Onlara yardım eden yakınlarım varmış. Doğrudur da, yoksa..." Hocayı bilhassa bu çileden çıkarıyordu. yanına büyük bir hürmetle gelen, bağlılık, takdir gösterileri yapan, sırlarını açıp kendisinin de en gizli düşünce, kanaat ve temayüllerini öğrenen, geç vakitlere kadar dertleştikleri kimseler arasında demek casuslar vardı. Hoca casus kelimesini hatırlayınca büsbütün hırçınlaşıyordu. Fakat bunları bilememek hepsinden beterdi. Kim, kim, kim acaba? Kimler bunlar? Bütün isimleri hatırlıyor, her hatırladığının yüzünü gözünün önünde canlandırıyor, hafızasını zorlaya zorlaya, şüphe verici bir tavır, bir bakış, bir cümle bulmaya çalışıyordu. Kuru şüpheyi büyük günahlardan sayardı. Bu yüzden de kendisine öteden beri sevimsiz gelenler dahil hiç kimsenin üzerinde duramadı. Ne bela diye söylendi. Karısı dipteki yatak odasında 16 yaşın bütün körpeliği, sıcaklığı ve tadmak, öğrenmek, yeni bir şeyler fark etmek arzuları ile dopdolu onu bekliyordu. Bundan emindi. Yalnız kalmak veya çalışmak istedi mi? Hadi sen yat, ben biraz gecikeceğim derdi. Emine de sessizce çekilir, fakat şafak atıncaya kadar da olsa yatağın yanındaki sedirde diz çöküp otururdu. Bazen içi geçiverirdi. O zaman oynarken uyuyakalan çocuklara benzerdi. Hocayı mutluluktan deli neşelere uçuran hali de buydu. Onu yatağına taşırken körpecik kadın uyanır mesela, çamaşır yıkadım da derdi. Bu özür dileyişlerde henüz tadına varamadığı fakat artık sınırlarının genişliğini bütün tatları, faziletleri ve gurur verici mesuliyetleriyle seçtiği kadınlığın, analığın, eş olmanın utangaçlığı, haz, hak, teslimiyet, şefkat bekleyen, anlayış arayan duyguları ve hali bulunurdu. Hoca böyle anlarda hangi yorgunluktan, hangi buhrandan dönerse dönsün, hayatı bütün ömrünü işte bu uykunun ve utangaçlığın pembeleştirdiği tenden, bu hazzın ve teslimiyetin süzgünleştirdiği iri siyah gözlerden ibaret görürdü. Ve o kıpkırmızı, o dolgun dudakları cennet bahçelerine çeviren gülümseyiş, o saf, o ürkek, o uçuverecek sanılan gülümseyiş, o dünyayı yıkayan gülümseyiş. Hoca bu gülümseyiş iyice kısılmış lambanın ışığında dünyayı değiştiren, bambaşka bir dünyanın ufuklarını açan gülümseyiş kaybolmasın diye titrer telaşlanırdı. Emine artık uykuya daha çabuk kayıverir olmuştu. Emine bir bebek bekliyordu. Ana olacaktı. Bunu bir ay önce fark etmiş, hocaya nasıl haber vermek icap ettiğini günlerce düşünmüştü. Hoca da bunu öğrendiği zaman ciddileşmiş, Emineciğin içine neredeyse acaba bir suç mu işledim kuşkusunu düşürmüştü. Ama Emine daha sonra mutfağa geçtiği zaman hocanın şarkı mırıldandığını işitti. Hoca ilk defa şarkı söylüyordu. Evet, hoca Akşehir'e geldi geleli ilk şarkıyı o gün ve o haberi işittikten sonra söylediğini hatırladı. Hatırlar hatırlamaz da içindeki tedirginlik paniğe dönüverdi. Emine, çocuk, babalık, mutluluk ve huzurun yağmur gibi gönlüne yağışı, sonra da en yakınlarının arasından casuslar. Ah, bir bilebilseydi bunları. Fakat nasıl bilebilirdi? Bu imkansız olunca da başladı bütün isimleri ve yüzleri şüpheyle hatırlamaya. Şimdi artık haksızlığı, günahı düşünmüyor, herkesten şüphe ediyordu. Bu da insanı deli ederdi. Doğrusu da doktor darbeyi ta can evine indirmişti. Sedire uzandı, konsolun üstündeki saat sonu gelmez tıktıklarıyla artık sadece bir cehennem azabı örüyor, mumun cızırtıları, can, et, kemik ve sinir düşmanı böcek sürülerinin yaklaşmakta olduğunu zannettiriyordu. Doktor, aksi takdirde biz bunu temin için kuvvet kullanmak zorunda kalacağız demiş ve ilave etmişti, maalesef. Bu maalesef bir üzüntü zerresi taşımıyor fakat tam bir yılan ıslığını andırıyordu ve doktorun elinde filinta vardı.